Herkese merhabalar. Bugün biraz sahip olduklarımız, yitirdiklerimiz ya da yitirdiğimizi düşündüğümüz şeylerle ilgili konuşmak istiyorum. Burada da şundan başlamak istiyorum. Aslında değişik bir yerden geleceğim konuya. Ondan sonra da biraz ortalığı karıştıracağız. Şimdi daha önce de hep bahsetmiştim ya, hatta uzun uzun konuştum. Bu Budist bir tane amcamız vardı, rahmetli oldu. Thich Nhat Hanh. Kendisinin okuduğumda eserlerini orada bir şey yazıyordu. Diyordu ki biz aslında tüm atalarımızı içimizde taşıyoruz. Ben önce genetik olarak düşündüm onu okuduğumda. Ama ondan sonra şunu fark ettim. Size de şunu öneriyorum bu arada. Bazı şeyleri ilk okuduğumuz, yani bir nehre iki kere girilmez lafı vardır ya. Çünkü ya su değişir, hani ya biz değişiriz nihayetinde. Kitaplar, eserler de böyle. Hatta dinlemeler, yani her şey böyle. İlk dinlediğimizde belki yakalayamıyoruz bir şeyleri ya da yakalıyoruz ama bir sonraki dinleyişimizde algımız daha da açılabiliyor. Ya da artık farklı bir insan olarak dinleyip okuduğumuz için yeni şeyler de kazanabiliyoruz. Dolayısıyla bu tarz eserleri en azından, hani felsefe diyelim, defalarca okumak gerçekten yararlı. Çünkü o an okuyan insanla önceki okuyan insan gerçekten aynı olmuyor. En azından duygusal olarak bile etkileyebiliyor bizi. Sonradan bunu ben biraz daha düşünüp okudukça ya da öğrendikçe diyeyim, şunu fark ettim aslında. Genetik bir şeyden falan bahsetmiyor. Orası doğru olabilir, o ayrı bir konu. Şundan bahsediyor. Biz neden böyleyiz şu an? Belirli şeyler var ve şartlar, ama çevresel faktörler çok ciddi ve bu çevresel faktörlerin en ciddisi de ailemiz. Burada bir eleştiride bulunmuyorum bu arada. Hani iyi ya da kötü diye söylemiyorum. Biz böyle olduk çünkü bizim ailemiz böyleydi. Ya bir şekildeydi. Biz zıttı da olmuş olabiliriz o insanların. Onlara da benzemiş olabiliriz ama bunların da nedeni onlar. Ve o insanlar, yani ailemizin bizi böyle yetiştirmesinin de bir nedeni var. Çünkü onlar da bir şekilde yetiştirilmiş. Dolayısıyla bunların hepsinin böyle silsile halinde ilerlemiş versiyonu düşünün. Biz aslında oyuz. Ve biz onların hepsinin birleşimi olduğumuz için bizden sonraki nesle de aslında onların hepsini, bak hep, evet hepsi değil gibi duruyor ama aslında hepsini filtreleye filtreleye, ama o filtreyle de beraber aktarıyoruz. Şimdi bunu şuna bağlamak istiyorum aslında ben. Bakın biz şu an hiç tanımadığımız, var olduğundan emin bile olmadığımız ya da hiç fark etmediğimiz bir sürü bilgiyi de içimizde taşıyoruz. Yani hatta tüm insanlığın bilgisi bile denebilir. Yani tüm insanlığın bilgisi bir nevi bizim içimizde. Budizmde biraz daha buna benzer düşünceler var. Şimdi buradan yola çıkarak şunu da fark edebiliriz. Biz aslında sahip olduğumuz, yani bizim sahip olduğumuz bir şeyler var ve biz bunların çoğunun farkında bile değiliz. İdrak bile edemiyoruz bile hatta. O zaman biz gerçekten bir şeyi de yitirebilir miyiz? Stoacılık da şimdi bundan bahsediyor. Seneca bundan şöyle bahsediyor. Diyor ki bizim elimizde olan bir şey var diyor. Bizim elimizde olan şu. Evet, bir şeyler yitireceğiz. Bakın diyor ki zaten hani hiç kaybetmemeyi, herhangi bir şeyi hiç kaybetmemeyi istemek yanlıştır. Çünkü bu elimizde değil zaten. Ve Seneca şöyle demiş onunla ilgili, güzel bir hani öz söz gibi. Bir şey yitip gittiğinde soğukkanlı ol. Hepimiz ölümlüyüz. Yitip gitmemek olmaz. Ama bu yitirdiklerimizi de aklımızda tutmak ve o yitirdiğimizi düşündüğümüz diyeyim, onlardan aldığımız o zevkin, hazın akıp gitmesine izin verip vermemek de bizim elimizde. Şimdi bu Tiknatan'a pardon, soruyorlar örneğin, işte ailesinden bireyler kaybetmiş olanlar var. Onlara da konuşurken diyor ki sen gerçekten kaybettiğini düşünüyor musun? Çünkü senin o insanla yaşadığın her şey hiçbir zaman yok olup gitmedi ki. Hala seninle beraber duruyor. Anıların hepsi seninle birlikte duruyor. Yaşanan her şey yaşanmış. Bunu Seneca şöyle söylüyor. Mesela çok güzel. Ben gerçekten çok, hani çok güzel söylediğini düşünüyorum bunu. Bugün elimizde olan elimizden alınabilir ama dün sahip olduğumuz şey hiçbir zaman elimizden alınamaz. Gerçekten de böyle aslında. Ve biz bu aslında yitirmiyoruz özetle hiçbir şey. Bizden bir şey alır gibi duruyor hayat ya da kader diyelim. Şimdilik kader diyelim ona. Kader bizden bir şey alıyor ama meyvesini ve yararını bizde bırakıyor. Biz bunu görmemeyi seçebiliyoruz. Tabii psikolojinin de bazı hani aşamaları, yani merhaleleri var, oradan geçmek lazım. Tamam, oraya girmiyorum. Ama bunu hatırlarsak eğer, evet kaybet, mesela bir daha göremeyeceğiz sevdiğimiz insanları. Çok üzücü bir şey gerçekten. Ama bu demek değil ki aslında onlar bizimle değil. Anılarıyla, fikirleriyle aslında onlar hep bizimle beraber. Ve biz yaşatıyoruz, özellikle ailemiz, hani anne baba olarak söylüyorum. Zaten hani içimizde var, biz istesek de istemesek de var bu arada. Ama bunu her zaman yarara çevirmek yine bizim elimizde. Şimdi hani bu arada şu örnek de çok güzeldir. Kitap okumak da bunun gibidir. Kitabı okursunuz 300 sayfa. 300'ünü de ezbere biliyor musunuz? Hayır. Kitap onlar yitirdi, yani yitirdiniz artık o okuduğunuz şeyleri. Ama onun bir meyvesi, bir yararı kalıyor insanda. O kitaptan bir şey, bir özümsediğiniz bir şey oluyor artık. Dolayısıyla bizim yitirdiğimizi düşündüğümüz şeylerin hiçbirini de biz yitirmedik. Çünkü biz bunlara sahiptik. Evet, şu an belki aynı şekilde, yani aynı formda sahip değiliz. Ama bu sahiplik dönemini unutup unutmamak ve bunu hatırlamak bizim elimizde. Elbette şu an kendimizi yitirdiğimiz şeylerin hayaline ya da geçmişine, anılara kaptıralım demiyorum. Sadece burada bir bakış açısı olarak konuşuyoruz. Şimdi bunu bilmek şöyle güzel. Çünkü şu an biz ne anladık bu konuştuğumuz şeyden? Şunu söyledik. Aslında biz bir şey yitirmiyoruz. Evet, bir form olarak yitiriyoruz ama aslında gerçekten yitirmiyoruz. Çünkü bizden yok olup gitmiyor. Bunu anlamazsak, bunu fark etmezsek o zaman şöyle oluyor. Biz bir şeylerden hoşlanıyoruz. Bir şeyler bize haz veriyor. Bu madde de olabilir bu arada. İnsan değil. Maddeden de bahsederiz. Eğer biz sürekli bunlara acaba hep sahip olacak mıyım? Acaba bunlar benim elimden yitip gidecek mi diye endişe içinde yaşarsak bu bir felaket aslında. Bu bizim için müthiş bir mutsuzluk kaynağı. Çünkü hep kuşkulu olacağız biz. Gelecekten hep kuşkulu olacağız. Acaba sahip olduklarım benden gidecek mi? Korku yaşayacağız. Ve henüz daha bunlar, şimdi bunlar gidecek bu arada elimizden. Kesinlikle gidecek bir gün. Hepsi, yani illa gidecek. Onlar gitmezse biz gideceğiz. Dolayısıyla bu bağ kopacak. Ama bu bir gün olacak, el atıyorum. Biz daha olmadan, yani henüz mutsuz olmadan mutsuz oluyoruz bu korkuyla beraber. Çünkü gereğinden önce acı çeken, yani böyle de bir söz var yine Seneca'nın. Gereğinden önce acı çeken kişi gereğinden çok acı çeker. Ve yitirilmiş şeylere hayıflanmakla yitirmek korkusu da pek farklı şeyler değil. Dolayısıyla biz bunu, o korkuyu ne kadar içimizde tutarsak, bu özellikle maddi şeylerde çok olur, biz o kadar mutsuz oluruz. O yüzdendir aslında bu, tabiri caizse, yani yanlış kullanmak istemiyorum ama Budizmin ve bu stoacılığın fakirliğe övgüleri genelde bu yüzdendir. Yoksa bu, şimdi şu yüzden değildir bakın. Bazen fakirliğe, fakirliği bu arada aşağılayıcı bir kelime olarak elbette ki kullanmıyorum. Böyle kullandıklarını hatırlıyorum. O yüzden ben de böyle kullanıyorum ama. Şimdi günümüzde şöyledir bazen. Fakirliğe övgü yapılır, ayaklanmasın diye. Bu insanların bakış açısı bu değil. Bu insanların bakış açısı tamamen farklı bir şekilde. Diyor ki bak, ne kadar çok şeye sahip olursan kaybetme olasılığın, yani onları kaybetme olasılığı ve kaybedeceğin şey sayısı ya da kaybetme olasılığın olan şey sayısı artacaktır diyor. Ve bu seni mutsuz edebilir. Bu demek değil ki sen her şeyden kaç, umursamaz ol. Hayır. Epikürcülük de stoacılık arasında bir fark var. Epikürcülük bu beni mutsuz edebilir diye o topa girmez. Stoacılık der ki hayır, bu beni mutsuz edemiyor olmalı. Çünkü beni, sadece benim kararlarım mutsuz edebilir. Ben kendimi öyle yetiştirmeliyim. O yüzden stoacılık belki biraz daha hani katı duruyor ama biraz daha da özgürdür. Yani stoacılıkta örneğin zenginlik bir kötü ya da iyi değildir. Tercih edilebilen bir farksız ya da önemsiz kategorisindedir. Çünkü bir insan bunu, yani buradan yarar sağlayabilir ama ona iyi diyemeyiz yine de. Çünkü her zengin insan iyi insan değildir. Dolayısıyla zenginlik iyi yapıyor diyemeyiz. Stoik şeye göre, yani laflara göre. Zenginlik, sağlık, bunlar iyi ya da kötü olarak isimlendirilmezler. Ama bu, dediğim gibi, ne onu kovalamak ne de ondan kaçmayı söylüyor bize. Epikürcülük biraz kaçmayı söyler. Mesela çocuk yapılmasına karşıdır epikürcülük. Çünkü hani biraz zor bir süreç. Ama stoacılık hayatın herhangi bir yönüne bu gözle bakmıyor. Şimdi o yüzden de bize şunu söylüyor. Epiktetos da söylüyordu bunu. Bir şey yapmak istediğin zaman bunu enik onu bir tart. Sen buna uygun musun? Bu sana uygun mu? Seneca da buna benzer bir şey söyler. Der ki korkulması gereken olaylar olabilir. Bunlardan da kaçınmalıyız. Bunu yapmak için de elinden geldiğince gözden geçir etrafını. Yani sana zarar verebilecek bir olayı başına gelmeden önce gözlemle, uzaklaştır kendinden. Bu tabii yine biraz önceki gibi değil. Şöyle örneğin, atıyorum, nasıl diyebiliriz? Haz, çok bahsedilir. Mesela cinsel haz da bunlardan biridir. Çok güçlü bir şey olduğu için insanları yoldan çıkarabilir. Bu güzel bir örnek. Eğer buna benzer bir şey varsa bunu bir gözleme. Yani sen, bu sana zarar verebilir çünkü sen kendini kaptırabilirsin. Aslında o bize zarar vermiyor. Biz izin veriyoruz zarar vermesine. Dolayısıyla hata bizdedir. Hata başkasında değil. Onu yine üstünden geçelim. Stoacılıkta bir bahane yok. Sen böyle yaptığın için böyle oldu diyemeyiz. Her zaman son karar bizim elimizdedir. Şimdi buradan da şu kader olayına bir eğilelim. Ya da ondan önce şunu söyleyelim. Dedik ya, zenginlik hani ya da bir şeylere sahip olmak iyi ya da kötü değildir. Stoacılıkta iyi, kötü ve farksız ya da önemsiz dediğimiz ya da nötr diyebileceğimiz şeyler vardır. İyi ve kötü şunlar. İyi ve kötü bir kere bizim eylemlerimizdedir. Başkalarının eylemlerinde değil. İyi, iradenin doğru kullanımı. Kötü de iradenin yanlış kullanımıdır. Örneğin erdemli olmak iyidir, yalan söylemek kötüdür. Çok net bir şekilde. Ama sağlık örneğin iyi ya da kötü değildir. Çünkü bir şeyin iyi olması, yani bir şey iyi diyebilmek için ona sahip olanın otomatik olarak iyi olması gerekir. Erdem öyledir stoacılığa göre. Erdem sahibi olan iyidir. Tartışmasız. Çünkü dünyadaki, yani evrendeki en büyük, en iyi zaten erdemdir. Ama sağlık, ben sağlık sahibi olduğumda erdem sahibi gibi, erdem sahibi olmak zorunda değilim. Sağlık erdemle birlikte gelmiyor. Sağlığı olup erdemli yaşamayan insanlar var. Sağlığı olmadan erdemli yaşayan insanlar da var. O yüzden stoacılığa göre sağlık iyi kategorisine girmez, kötüye de girmez ama. Farksızdır. Ama tercih edilebilen bir farksızdır, zenginlik gibi. Bu şey konusunda biraz karışık. Mesela sağlık kovalanmalı mıdır? Hani sağlıklı olmak için ekstra gayret edilmeli midir? Burada farklı görüşler var. Orayı tam bilmiyorum. Bana göre değildir. Yani bu demek değil ki, bak, ama kovalanmaması gereken bir şey de değil. O ayrımı yapalım. Ama bu konuda farklı görüşler var. Hani gerçekten mesela Ariston vardır. Böyle enteresan bir stoacı derler, onu ayırırlar. O biraz daha benim dediğimi savunuyor. Ben Epiktetos'un da böyle savunduğunu okudum. Ona inanıyorum. Ama Epiktetos da aynı zamanda elbette ki sağlıklı olmamız gerektiğini söyler, ama şunu da söyleyeyim, yani zaten siz aşırılıklardan kaçınca sağlıklı oluyorsunuz otomatik olarak. Yani sadece bu arzulanmaması gereken bir şeydir. Çünkü sadece erdemi arzulamalıyız biz. Çünkü tek iyi odur. Her neyse. Bu şu da demek aynı zamanda, bakın. Bir şeylere sahip olmak kötü değil. Yani bir materyale sahip olmak, ondan bir yarar sağlamak, bunlar kötü şeyler değil. Olay şurada patlıyor. Kimin sahip olduğu karışırsa patlıyor. Ben mi acaba ya, yani dövüş kulübünün sohbeti gibi, orada da vardır ya. Bizim sahip olduğumuz şeyler bize sahip olmaya başladığı zaman işte o zaman sıkıntı var. Ve biraz önce aslında dedim ya, yitirmekten korktuğumuz şeyler diye, işte bu aslında buraya geliyor. Bu sefer biz onların sahibi değiliz. Onlar bizim sahibimiz olmaya başlıyor. Buda'nın da böyle biraz çok da, yani çok da ana fikri olmayan bir hikayesi var. Oturuyorlar öğrencileriyle. Bir adam geliyor yana yakıla. Ya diyor, buradan geçen işte koyunlar oldu mu? Koyunlarım kaçtı. Ne tarafa kaçtı falan. Bu diyor ki, biz koyun falan görmedik. Adam gittikten sonra da öğrencilerine dönüp öyle diyor. Diyor ki, bakın görüyor musunuz, işte sizin de böyle koyunlarınız olsaydı siz de böyle dolanacaktınız. Hani fakirliğe övgü dediğim aslında buydu. Bu şey olsun diye, yani ayaklanmayın diye söylenen bir şey değil. Aksine ne kadar az şeye sahip olursak o kadar az şeyi yitirebiliriz. Dolayısıyla bunu azaltmaya çalışmışlar bir nevi yani. Ama tabii bu uç noktalara gidebilir, dediğim gibi kinizme gibi. Stoacılık bunların orta noktasında, altı noktasında bence. Çünkü bir yasaklama yok. Sahip olabilirsin diyor. Yeter ki sahip olanın sen olduğunu unutma. Onlar senin sahibin olmasın. Tamam mı? Çünkü biz eğer mutluluğumuzu bizim elimizde olmayan, yani bu dışsal şeylere, materyal de bunlardan biri. Ya da insanların bize karşı davranışları da böyle. Bunlara bağlarsak işte o zaman köle haline geliyoruz. Ve bizim mutluluğumuzun temelleri sağlam bir şeye dayanmıyor. Bizim mutluluğumuz bizim kontrol edebildiğimiz şeylere bağlı olmalı. O da bizim eylemlerimiz ve davranışlarımız, düşüncelerimizdir. Bir yere kadar düşüncelerimizdir tabii. Çünkü o kadar hani bilge değiliz hiçbirimiz. Öyle %100 bir kontrol gösteremiyoruz. Ama buna çaba göstererek kendimizi güçlendiriyoruz bu alanda. Şimdi son olarak şunu da söyleyeyim. Hani kader dedik ya, daha önce bundan bahsetmiştim zaten ve biraz önce dedik, iyi ve de kötü, iyi ve kötü dediğimiz şeyler bizim davranışlarımızla ilgilidir. Ve biz kader diye aslında elimizde olmayan şeylere söylüyoruz. Yani bizim kontrolümüz dışında gelişen şeylere kader diyoruz biz. Ama aslında kader dediğimiz bu şey diğer her şey gibi sadece bir olay. Yani doğa olayları örneğin kader diye isimlendirilebilir. Bakın doğa olaylarının neticesinden bahsetmiyorum. Doğa olayının kendisinden bahsediyorum. Yağmur yağar. Bu bizim elimizde olmadığı için ona kader deriz örneğin. Yani çünkü bizim kontrolümüzde değildi. Ama biz aslında bu kaderden daha güçlüyüz. Ve Seneca bunu şöyle söylüyor. Biraz kriptik bir laf ama açıklamaya çalışacağım aslında ben. Kadere boyun eğebilen insan kaderden kurtulabilir diyor. Çünkü burada bir teslimiyet yok tam olarak. Bir tane tren örneği vardı. Daha önce vermiştim. Çok hoş olmadığı için vermek istemiyorum ama. Evet, bizim kontrolümüz dışında gerçekleşen silsileler var. Doğru. Bunu kimse inkar etmiyor. Suacık buna kader demiş. Ama her ne şart altında olursa olsun bizim hala kontrol edebileceğimiz bir şeyler var. Ve bunlar hep var. Ve bizim aslında stoacı özgür irade dediğimiz şey de bu. Bunu Viktor Frank da söylüyor. Şartlar ne olursa olsun en nihayetinde o son kararı alan benim. Ve bu kararı başkaları etkilemeye çalışabilir. Ancak ben etkilenirsem bakın ben etkilenirsem. Onlar çabalayabilirler. Ben etkilenirsem onlar başarılı olur. Onun dışında onların söylediği şeyler hiçbir şey ifade etmiyor. Peki neden etmiyor? Çünkü bizim stoacı bir, yani stoacılık olarak ya da stoik yaşam olarak amaçladığımız şey erdemli yaşam. Erdem yani kısaca. Bu da neydi? İrademizi doğru kullanmak ve insan insan içindir hani düsturuyla devam ettiğimiz zaman sosyal bir varlık olduğumuzun farkına vararak toplumsal bir yani bütünsel bir iyiyi gözetmek. Bakın amaç çok net değil mi? Dolayısıyla ne olursa olsun amaç hala aynı amaç. Dolayısıyla kader yani biz kaderden daha güçlüyüz aslında. Çünkü kader bizi etkilemek yani etkileyebilecek güce sahip değil. Biz ondan etkilenebiliriz ancak. O bizi etkileyemiyor. Ama şunu da kabul etmek lazım. Bu benim kontrolümde değil. Dolayısıyla ben bununla ilgilenmiyorum. Artık onu kabulleniyorum. Yani Seneca'nın söylediği aslında o. Onu kabulleniyorum ve kabullendiğim için de aslında onu aşabiliyorum artık. Çünkü o beni bağlamıyor. Ben her ne olursa olsun aynı şeye devam edeceğim. Sürekli aynı örneği mesela veriyorum. Savaş örneğini çok veriyorum. Umarım hani, depremden de çok bahsetmiştim ama gerçekleşti ama bu da gerçekleşmez umuyorum. Savaş ortamında bile bir insan bu bahsettiğimiz amacına yönelik davranabilir. Toplumsal iyi yine gözetebilir. İnsanlara yardım edebilir. Mesela antimilitarist insanlar var. Ben kimseyi eleştirmiyorum. Bu insanlarda hatta biri çok güzel bir hikayesi var ama hatırlayamadığım için yarım yamalak anlatmak istemiyorum. Ödül alıyor hatta. Eline silah alıp ateş etmişliği yok. Ama yaralananlara yardıma koşuyor. Onları taşıyor. Her zaman iyi gözeten bir şeyler yapabiliriz biz. O yüzden aslında kaderi aşabiliyoruz. Çünkü kader dediğimiz şey sadece olaylardan ibaret. Belirli olaylar gerçekleşiyor. Ama bunlar iyi ya da kötü değil, onu hatırlayalım. Bunlar sadece olay, bunlar bilgi veriyorlar. Yaşanmışın bilgisi. Ama bizim ruhumuz yani bizim ruh diyorum ona şimdilik. İnsan ya da diyelim. İnsan o kadar aslında kuvvetli ki bu olaya nasıl bir anlam verebileceği onun elinde ve sadece onun elinde. Dolayısıyla yaşanan olayı iyi ya da kötü diye isimlendiren bizsek eğer, o zaman bu olayı nasıl görebileceğimiz de bize bağlı. Ve biz ne olursa olsun buradan yarar sağlayabiliriz. Bu yarar derken bunu lütfen çıkarcı menfaat gibi düşünmeyin. Çünkü bu stoik menfaat toplumsal menfaattir zaten. Bireysel değildir. Bireysellik yok çünkü stoacılıkta. Dolayısıyla bunu her zaman kovalayabiliyoruz biz. Her ne olursa olsun stoacılığın aslında etkilenmeme nedeni o. Çünkü diyor ki ya benim yolum belli. 50 bin tane daha da yol açılsa benim önüme ben bu yolda yürüyeceğim. Çünkü belli zaten bunu benim amacım bu. Stoacının amacı belli. Erdemli bir yaşam. Ne olursa olsun ben erdemli bir yaşama kovalayacağım. Hatta bazen şunu da derler. Zorluklar olduğu zaman ulaştığımız nokta daha da kıymetli oluyor. Çünkü o içsel çünkü haz almak sorun değil. Biraz önce dedim o. Yarar sağlamak sorun değil. Mutlu olmak zorun değil yani. Bunlar güzel amaçladığımız şeyler bunlar. Tabii ki haz alacağız. Bizim neden haz aldığımız önemli. Yani ben mesela biraz önce dedik ya cinsel haz mesela dedim hani insanı yoldan çıkarabilen bir şeydir diye. Ya da öfke de o haz değil ama hani yoldan çıkarabilir insanı. Bunlardan tabii ki bahsetmiyorum. Burada bahsettiğimiz şey aslında hazzı erteleyebilme hazzı örneğin. Atıyorum. Stoacılığa göre evlilik öncesi ilişki çok sıcak karşılanmaz. Karıştırmayayım Budizm'le diye düşündüm de. Ama mesela Budistlerde evlilik yoktur. Stoacılıkta öyle bir şey yok. Stoacılık aksine evliliği önemser. Dolayısıyla oradaki hazzı bir öteleme var. O hazzı ötelemeden duyulan bir haz da var stoacılıkta. Bundan bahsederler. Sadece bundan, yani sadece bir evlilik örneği verdim ama sadece bundan bahsetmiyorum. Hazzı ötelemenin ve hazza boyun eğmemenin verdiği bir haz da var. Ve stoacılar bunu önemsiyorlar aslında. Dolayısıyla yani şunu demek istiyorum. Haz değil sorun. Biz ot gibi yaşamak falan öyle bir amacımız yok bizim stoacılıkta. Ama amacımız belli. Esas amaç, nihai hedef orada. O yol belli. Biz o yolda yürüyeceğiz. O yolda yürürken tabii ki de mutlu olacağız. Tabii ki insanlarla iletişim kuracağız. Onlarla sohbet edeceğiz. Olay o değil. Ama olayların, dış olayların bizim yolumuzdan bizi etmesine izin vermemeliyiz. Ve bu olaylar bizi yani yoldan çıkarmaya gayret eden diyelim. Olaylar ne kadar güçlüyse bizim onlara karşı direncimiz bize o kadar haz verebilir, öyle söyleyeyim. Çünkü şunu bileceksiniz. Diyeceksiniz ki yani ben buraya çok kolay da gelmedim. Kendi kendimize böbürlenmekte çok sorun yok. Çünkü sonuçta o hayatı biz yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında birkaç şeyden konuştum aynı anda ama bence güzel bir yere geldi. Özetlemek istersek şunu söyleyelim. Bir, insan mutlu olmak kesinlikle bir sorun değil. Stoacılık mutsuzluğa, katılığa, despotluğa falan ittirmiyor bizi. Tabii ki de mutlu olacağız, tabii ki haz duyacağız. Sadece kimin sahip olduğunu hatırlamamız lazım. Yani sahibin tabiri, güzel bir kelime değil ama materyal olarak sahiplikten bahsediyorum. Kim kimin sahibi, onu unutmamamız gerekiyor. İkinci olarak yitirdiğimizi düşündüğümüz şeyler var. Bunların çoğunu yitirmiyoruz. Çünkü gerçekten Seneca'nın dediği gibi bugün elimizde olan bizden alınabilir ama dün sahip olduğum şeyi kimse benden alamaz. Elimden alamaz. Ve üçüncü olarak da bu yitirmediğimizi fark ettiğimiz zaman yitirme korkusundan da kurtulacağız. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu korku yitirmişçesine yaşanıyor ve aslında bu sahipliğin hepsini mutlu olalım diye yapıyoruz. Yani mutlu olalım diye bir şeylere sahip olmaya çalışıyoruz. Ama sahip olduğumuz şeyler arttıkça tam tersi gerçekleşebiliyor. Bu o materyallerle ilgili değil, bu bizimle ilgili bir şey. Dolayısıyla bakış açımızı değiştirirsek esas sahip olduğumuz şeyi, esas bizi mutlu eden şeyin bizimle alakalı olduğunu anlarsak o zaman bu korkulardan da sıyrılabiliriz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.